Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimiz de bahtiyar. Usulü Erkam, muhibbanı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyin sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbet de gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve bizler için bağda eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz. Çok değerli gönül dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dinleyenler, biliyorsunuz 2025 yılında insanın sosyal hayatını inşa eden sosyal yetkinlikleri işliyoruz. Bu yetkinlikler, bu özellikler, bu beceriler, dostluğumuzu pekiştiren, arkadaşlığımızı derinleştiren, bizi toplumla barıştıran ve insanın sorumluluklarının farkına vardırarak toplumla kaynaştıran yetkinlikler. Çünkü insan bu yetkinlikleri yaşadığında sadece toplumun bir parçası olmuyor, kendi iç dünyasında da huzur buluyor, kendisini daha hissediyor ve iletişimde daha sağlam bir zemine oturuyor. Yani sadece bir sosyal farkındalık değil aslında, kişisel hayatımızda da farkındalığımızı, huzurumuzu, mutluluğumuzu sağlayan yetkinlikler. Sadece bu yüzden sosyal davranışlarımızı değil, hayatımızın bütün hani kask alan diye ifade ettiğim kişisel, ailevi, sosyal ve kurumsal hayatımıza da anlam ve derinlik katan görünmez köprüler oluyor bu yetkinlikler. En son biraz da böyle üzülerek sosyal farkındalık yetkinliğini işliyorduk aziz dostlarım. Başkalarının duygu ihtiyaçlarını okuyabilme, içinde bulunan bağlamı doğru çözümleyebilme, radarları, periskopları çalıştırarak farklı kültürlerin inceliklerini gözetebilme kapasitesiydi. Bir anlamda da içinde yaşadığımız topluma vefa borcumuzdu. Ters giden şeyleri imece usulüyle el birliğiyle düzeltme becerisiydi. Yaşadığımız yeri sorumluluğumuzu yerine getirmek kaydıyla daha yaşanılabilir bir hale getirme çabasıydı. Ama son zamanlarda hep batı hep batı demekten biraz da imtina ediyorum ama sosyal farkındalığımızla alakalı, üzerimize düşenleri yapmakla alakalı duyargaçlarımız biraz düşmüş gibi geliyor. Bunu da iki zehire bağlayarak sizinle paylaşmıştım. Batı'nın endüstri devrimi sonrasında, sanayileşme hamlesi sonrasında o üstün silah teknolojisiyle İslam alemini tarumar etmesi ve bunun sonucunda da bize gelişen aşağılık kompleksi, bu birinci zehir. İkincisi de o endüstri devrimine, sanayi devrimine kendimizi kaptırarak daha fazla üretme, daha fazla satma, daha fazla kazanmayla bize yerleşen, kalbimize yerleşen dünya sevgisi, kapitalist dünya düzeninin çarkının bize çok tatlı gelmesiydi. Bunun sonucunda tabii şirket olarak, millet olarak, devlet olarak, fert olarak mevcut şartlarımızdan geriye düşmemek, elimizdeki sözüm ona kazanımları, ganimetleri kaybetmemek adına sosyal farkındalıkla ilgili tabiri caizse tüm duyargaçlarımızı o kanalı kapattık. Peki ne yapmalıyız sorusuna acizane cevap olarak bulduğum ilk panzehir tarih şuuruydu. Birazcık bendeniz bunu anlattım. Tarih bilinci ve şuuru ile alakalı. Ama daha önemlisi Mehmet Fatih Can hocamla yaptığımız o mükemmel sohbetle tarih şuurunu onun dilinden size arz etmiştik. Aziz dostlarım, en son size bu sosyal farkındalığımızı artırmakla alakalı 6 adımlık bir uygulama önerisi anlatıyordum. Uygulama sosyal kelimesinin bu 6 harfinin akrostişiydi. Bunun sosyalin S'si tekrar bir hatırlayalım. Sosyalin S'si, S harfi seçici dikkatti. Dolayısıyla karşımızdaki kişinin gözünden bu an nasıl görünüyor? Onun gözünden, sanki onun beynine girmiş, onun gözlerinden bakıyor gibi. Bana ne oluyor değil, onun dünyasına ne oluyor? Sosyalin O'su, O harfi odaklı dinlemeydi. Kesintisiz dinleme demiştim. 5 dakika boyunca hiç bölmeden dinlemek. Bu arada bunu ayrı bir program yapacağımı da söylemiştim. Dinleme Sanatı kitabım çıktı. İnşallah Türkçedeki dinleme ile alakalı ilk telif eser olması hasebiyle çok önemsiyorum. Dualarınızı beklerim. Bunu ayrı bir programda inşallah değineceğim. Sosyalin S'si, S harfi sıcaklık, yetkinlik dengesiydi. Yani bize sıcak gelen, hemen kanımızın kaynadığı bir kişi sıcaklığı çok yüksek ama yetkinliği düşükse iyi ama o işi kotaramaz mesajı veriyordu. Yetkinliği çok yüksek ama biraz soğuk davranıyor, sıcaklığı düşük profil ise soğuk ve mesafeli formal bir profesyonel izlemi doğuruyordu. Sosyal farkındalık bu iki sinyali de aynı anda gönderebilmekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mümin kendisi insanlarla iyi geçinen, insanların da kendisiyle iyi geçindiği kişidir. Kendisi insanlarla iyi geçinmeyen, insanların da kendisiyle geçinemediği kişi de hayır yoktur buyuruyordu. Bu hadis-i şerifi lütfen hatırlayalım. Aziz dostlarım, şimdi sosyalin Y'sinden devam edelim inşallah. Yapıcı değil, yargıyı gözleme, suçlamayı duyguya, talebi ihtiyaca, zorlamayı ise ricaya çevirme becerisi. La Rochefoucauld'un "Kalbin fırtınası kelimelerle yatışır, yoksa boğulursun" sözünü burada hatırlatayım. Hakikaten Allah Resulü'nün de beyanda, bir takım beyanda sihir vardır. O kelimedeki beyandaki sihiri Bahreynli tüccarların Medine pazarındaki o güzel satışlarına bakarak, konuşmalarına bakarak bu sözünü de hatırlatayım. Aziz dostlarım, duyguları doğru ifade etme konusunda hepimiz yeteri kadar bilgiliyiz diye düşünüyorum. Ama iş icraata gelince sanırım biraz zorlanıyoruz. Mesela bununla alakalı bir örnek vereceğim size. Toplantıda sözüm kesildi. Bu nasıl bir cümle? Bir gözlem bildiriyor. Yani dışarıdan bakıyorduk yani toplantıda söz kesilmesi. Şimdi buna ikinci adımda bir duygu ekliyoruz. Gerildim. Sonra bir ihtiyaç bildiriyoruz. Ya eşit söz hakkına ihtiyacım var. Sonra rica ile bitiriyoruz. Sırayla gidelim mi? Bu dört adım, lütfen buraya dikkatinizi istirham ediyorum, karşı tarafın savunma tepkisini azaltır, işbirliği arzusunu artırır. Ama sosyal farkındalığımızı yok edip ortamı geren ve bizi kaçınılmaz bir çatışmaya sürükleyen eski tarzımıza bakacak olursak, bu dört cümle muhtemelen şöyle gelişir. Sakin bir şekilde bir gözlem yapma yerine, toplantıda sözüm kesildi ifadesinin yerine, ya bu toplantıya katılanların hepsi çok saygısız, bir toplantı kültürleri de yok. Şimdi bak, bir gözlem yapıyorsunuz aziz dostlarım, bir gözlem yapıyorsunuz ama gözlemi bu şekilde vermek faciadır yani. İkinci adımda ne yapıyorduk? Bir duygu ifade ediyorduk. Gerildim mesela. Hiç kimseyi suçlamıyorsunuz. Ben gerildim yani. Bunu söylemek yerine, İnsanı adam yerine koymuyorsunuz ki. Adama ne diyeceğini unutturdunuz zaten. Niye katıldığımı da unuttum ben. Şimdi duyguyu bu şekilde ifade ettiğinizde aslında siz o toplantıda katılımcılar tarafından anlamınızı yitiriyorsunuz. Böyle bir insanla niye konuşsunlar ki yani? Bir daha bunu niye çağırsınlar yani? Çok uygun bir şekilde ihtiyacınızı belirten eşit söz hakkına ihtiyacım var demek yerine, ya zaten bu şirkette, burada neredeyseniz, bu okulda, bu kurumda hep yalakalara söz hakkı veriliyor. Benim gibi hakikati doğru söyleyen de görmezden geliyorlar. Şimdi bu şekilde ihtiyacınızı belirttiğinizde bir dahaki turda sizi pas geçmelerine yol açar bu. Elinizi kaldırsanız bile görmezden gelirler çünkü ne söyleyeceğiniz belli. Bütün konuşanlara yalaka demiş oluyorsunuz. Söz hakkı alan herkese, doğru söyleyenlerin hepsinin görmezden gelindiğini, hani bir yalancılar topluluğu oluyor yani. Allah muhafaza. Çözüm anlamında da ihtiyacınızı orada bir ricayla belirtme kısmında eşit söz hakkına ihtiyacım var. Hani bakın, ya herkese eşit söz hakkı verin, bunu niye yapmıyorsunuz falan, hiç böyle uzatmaya gerek yok yani. Eşit söz hakkıma ihtiyacım var yerine, ya zaten hep yalakalara söz hakkı veriliyor. Beni böyle görmezden geliyorlar. Hakikati doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar. Bunu hep böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra da buna ricanızı tabii bu şekilde suçladığınızda sırayla gidelim bir şeklinde rica olmuyor. Ne oluyor? Ya bir kesin ya. Ne bu keşmekeşlik? İşte bunu yaptığınızda aziz dostlarım gerçekten olanlar olup bitmiştir. Ve sizin konuşmanıza da zaten gerek inanın kalmamıştır. Hüküm verilip defter düldükten sonra ne fayda? Pratikte bu şekilde, yani toplantıda sözüm kesildi, gözlem, gerildim, duygu, eşit söz hakkına ihtiyacım var, ihtiyaç, sırayla gidelim mi, rica şeklinde gelişen nazik bildirimiz, öz düzenlemeyi de güçlendirir. Karşının da elini sizinle alakalı güçlendirir, sizle alakalı bir şey yapma isteğini olumlu manada artırır. Ve sözde bu şekilde dökülen duygu, ortamdaki de, bedendeki de, sizdeki de, onlardaki de gerilimi düşürür. İhtiyaçları anlamlandırmak bu şekilde çözüm seçeneklerini, çözüm kartelasını daha genişletir. Renk skalasında çok daha fazla renk uygulama ve uyarlama imkanı olur. Aziz dostlarım, elbette kavleleyin, kavlen hüsna, kavlen kerime, yapıcı dil, Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği şekliyle o yumuşacık kavleleyinle konuşmak bu değil. Kur'an'ı ifadeyle o başka bir şey. Buradaki yapıcı dil yumuşak olmak değil, net ve nazik olmak. Aslında toplantılarda her zaman söylenme söyle yanlısıyımdır ben. Mır mır mır öyle lafı gevelemeye ne gerek var? Söylenme söyle. Bunu birkaç defa toplantıya girmeden içinizden tekrarlayabilirsiniz. Bir arkadaşla konuşmadan, telefonu açmadan. Söylenme söyle. Mesela bu programların da bir inşallah sadre şifa olsun uygulamasında böyle bir mikro pratik yapabiliriz. Bugün tek bir cümlenizi yargıdan gözleme çevirmeye sizi davet ediyorum. Sonuna da rica ekleyin, bakın bakalım ne oluyor. Paulo Coelho öyle demiş, duygularını doğru kelimelerle giydir yoksa çıplak kalır ruhun diye. Hani ruhu çok güzel bir şekilde bir elbiseye, libasa büründürmekle alakalı. Ruhun da görüntüsünü güzelleştirmekle alakalı. Aziz dostlarım, sosyalin ağası 5. aşamada anahtar halkalar, Dunbar katmanları diye geçer sosyolojik açıdan. İngiliz antropolog Robin Dunbar yaptığı çalışmalar sonucunda beyin büyüklükleri ile grup büyüklükleri arasında bir oran olduğu sonucuna ulaşarak mevcut beyin yapımızla aynı anda en fazla 150 kişiyle ilişki kurabileceğimizi ve bunu sürdürülebilir kılacağımızı, yürütebileceğimizi söyler. Dunbar, istikrarlı bağların tipik katmanlardan oluştuğunu söyler. 5 tane çekirdek bağ yapabiliriz. 15 tane yakın bağ kurabiliriz. 50 tane tanıdık bağ geliştirebiliriz. Ve 150 tane de istikrarlı bağ oluşturabiliriz. Sosyal farkındalık, hani bir suya, durgun bir suya bir taş attığınızda halelerin içten dışa doğru dalgaların yayılması gibi, bu halkaları içeriden dışarıya doğru bir bilinçle beslemek. Mesela ailemiz, eşimiz, çocuklarımız, hani çekirdek bağ dediğimiz en yakın, yakın. Çekirdek beşliğe haftalık kısa ritüeller, onlarla özel konuşmalar, kısa ama derin sohbetler, yakın 15'liye aylık bir temas, hatta haftalık bir temas da olabilir ama ben böyle klasik cuma tebrikleşmelerine dönen gruplarda haddim olmayarak biraz da yazıyorum. Değerli dostlar diyorum, hani bir grup varsa mesela, o grubun özel bir kuruluş amacı varsa yazışmaların o amaçla alakası olması lazım. Hani cuma tebrikleşmesi elbette çok önemli. Sadece tebrikleşmeyle alakalı ayrı bir mesaj grubundaysa orada cuma vaktine kadar insanlar tebrikleşebilirler. Ama mesela aileyle alakalı bir grup kurmuşsunuz. Zaten 2025 aile yılı. Ailemiz yok oluyor. Evlilik erteleniyor. Gençler evlense de çocuk yapmıyor. Hani böyle bir durumda yok olmaya doğru giderken, bir beka meselesine dönerken onunla ilgili konuştuğunuz bir grupta bir cuma sabahı başlıyor mesajlaşmalar. O arada yazılan bir özel ve güzel mesaj da dikkatten kaçıyor. Uyarmama rağmen böyle devam edildiğini de görmek çok üzücü hakikaten. Hani bu yakın 15'liğe böyle klasik sırada anlaşan artık gözden de kaçan, cevaplanmayan cuma tebrikleşmesi değil, ayda bir temas bile olabilir. Önemli gün ve gecelerde bir temas ve ziyaretleşme de olabilir. Hani attığımız taşın, aziz dostlarım, ürküttüğümüz kurbağa değmesi gerekiyor gerçekten. 50 tanı da yakın 15'liden sonra her çeyrekte, 3 ayda bir mevsimlik bir selam, kandil, bayram kutlaması gibi bir ziyaret, bir hediyeleşme. Gerçi bu sosyal medyanın çıkmasıyla yeni bir dumbar araştırmasına ihtiyacımız var gibi ama yine de halkadaki kişileri iletişim kanalları, doğru iletişim kanalları ile beslememiz burada çok önemli. Bizde olan genellikle şöyle oluyor. 10 yıl, 20 yıl görmediğimiz bir dostumuzla karşılaştığımızda cümleye bakar mısınız lütfen? Hani bir insan dostsa 10 yıl, 15 yıl görüşmemeye nasıl katlanır yani? Cümlenin kendi içerisinde bir nakısa var. Kredisi düşer, enerjisi söner, muhabbeti gider. Çünkü sosyal enerji sınırsız değildir yani. Dağılımı planlanmadığında ilişkiler solar, beslenmediğinde çürür, yok olur, biter, kurur yani. Eğer tabii Siyonist İsrail katliamcı, soykırımcı İsrail zulmü altında esir düşen bir kişiden, bir dostumuzdan, Filistinli bir kardeşimizden bahsetmiyorsak, ki orada 20-30 yıl esir tutulan insanlar serbest kaldıklarında ilişkilerine eskisinden daha güçlü başlıyorlar. Neden diye düşündünüz mü hiç o aileler bir araya geldiğinde? Çünkü gıyabi sevgi bir gönül rabıtası gibi sürekli muhabbeti besliyor. Ayrılıktan besleniyorlar. Gönüllü bir tercih değil çünkü. Bir zulüm var, bir kadre uğramışlar, bir zulme uğramışlar. Allah'ın cenneti karşılığında Rabbin bu imtihanına sabrederek o ayrılıktan, o işkenceden, o zulümden besleniyorlar. Yanlış anlaşılmasın, zulüm yapmaktan değil, zulme uğramaktan besleniyorlar sabrederek. Öyle olunca kavuşma ihtiyacı yani özlem ilişkileri birlikte olduklarından çok daha fazla besliyor. Çünkü yürek yanınca ilişkinin sönmesi ya da küllenmesi ancak ölümle olabiliyor. Ki o bile muhabbeti ve özlemi bitiremiyor aziz dostlarım. O muhabbetleri, o sonsuz özlemle zirveye çıkıyor tabiri caizse. Bu açıdan sosyal vitaminlere ihtiyacımız var. Ecdadımız gönül sohbet ister, kahve bahane demiş. Mide için değil, midemiz için değil, ruh ve gönlümüz için, ruhumuzu ve gönlümüzü beslemek için ziyaretleşmelere ihtiyacımız var. Bu vitaminin yokluğu da, kıtlığı da, düzensiz alınması da, çokluğu da, overdose diyoruz ya yani, zararlı. Hepsi yani, azsa da, yoksa da, çoksa da, düzensizse de duygusal bir yoksunluk hissi doğuruyor. Onun için bir sistem, bir nizam, bir disiplin, bir standartizasyon dini İslam. Öyle kafaya göre değil. Geçiyordum, uğradım değil. Uğramak kastıyla geçeceğimiz bir dostluk istiyor bizden. Dozunda ve ritimli temas istiyor. Sürdürülebilir bir ilişki, iletişim istiyor. Kozuna, dozuna, pozuna dikkat edilmesini istiyor. Çünkü plan yoksa enerji tesadüfe kalır. Tesadüflere de İslam'da yer yok. Hangi adımla yürüyeceğini, hangi adımı önce atacağını, hangi elinle ne yapacağını, ilk selamı kimin vereceğini, nasıl alacağını. Yani basit bir karşılaşmada bile neler neler neler. Sağdan mı gideceksin, soldan mı gideceksin, bunu nereye bakacaksın, neyi göreceksin, neyi görmeyeceksin. Dolayısıyla bu 150 istikrarlı bağda da bu 50'den sonra sosyal medya burada biraz bize destek olabilir. İçinde yok olmamak ve insanlara az evvel anlattığım grup yazışmalarına zarar vermemek kaydıyla bir sistematik bir hale geliyorsa o 150 istikrarlı bağda 50 tanıdıktan sonra onlardan biraz daha tabii şey olur bu. Ama olsun, olduğu kadar bir temas sağlanabilir. Dikkatliysek, dikkat ediyorsak o da bir muhabbete vesile olabilir. Tabii ki bu 150 istikrarlı bağda 150'sine birden böyle ulaşmak mümkün olabilir. Bunu böyle mesela 15'li bir gruba dönüştürebiliriz. Ya da 12 ay her ay böleceksek 13'lü bir gruba dönüştürebiliriz. 12-13 kişi. 12 ayda bunu bitirebiliriz. Dolayısıyla o yıl hiç kimseyi atlamamış oluruz. Sosyal medyada takipçiler, beğenenler, rastgele karşılaştıklarımız bunun dışında. Ama onlar da zaten günlük olarak selamlaşmasanız bile o yazdığınız mesajlardan aynı bizim şu anda bu Erkam Radyo ve Erkam TV kanalıyla sizlere ulaştığımız gibi günlük olarak sizlere zaten ulaşıyorlar. Özel takip ettiğiniz birisi varsa zaten özel kendisine özelden ulaşıyorsunuz. Tebriklerinizi, teşekkürlerinizi iletiyorsunuz. Her zaman bunu size hatırlatırım ben. Hani bu da o tebrik, o teşekkür. Sadece bir yanlışını yakalamada arayıp, ya bu da çok önemli tabii, çok değerli. Yani inanın, hani alkıştansa yapılan bir hatanın düzeltilmesinde mümin, Müslüman bir insan bundan çok hoşnut olur. Ama hani maharet iltifata tabi demiş Osmanlı. Allah'ın sisteminde de o var. Yaptığınız her şeyde bir ödülle, bir mükafatla sizi daha fazla motive ediyor. O da bir köşede dursun inşallah, uygulanabilir bir hale gelsin. Tabii burada her şey görüşme değil. Görüşebiliyorsak amenna. Ziyaretleşebiliyorsak amenna. Ama Peter Drucker, tatlı sürprizler, alışılmadık temaslar, şaşırtan ve heyecanlandıran uygulamalar diyor bunun adına. Ben de şaşırt beni, kazan beni diyorum. Hani bu yüzyılın ana konseptlerinden bir tanesi bu. Tatlı sürprizlerle hedef kitlenizi, müşterilerinizi, arkadaşlarınızı, eşinizi, çocuklarınızı, ailenizi, çalışanlarınızı şaşırtmak. Aziz dostlarım, burada hani sufiler tehalu bi ahlakillah der ya, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Rabbimizin cennette bizi bu şekliyle aklımızı başımızdan alacak şekilde nimetlere boğmasından kinaye. Haşa, teşbihte hata yok. Demek ki sünnetullah'ta, adetullah'ta böyle bir şey var. Ne kadar uyuyorsa yaptığınız şey sünnetullah'a. Mesela Rabbimiz affedicidir, affetmeyi sever değil mi? Evet. O zaman biz de affedersek bizi de sever gibi. Rabbimiz rezzaktır, rızka vesile olur. Dolayısıyla böyle... Mesela bu 150 istikrarlı bağ dedik. O listede bu 150 arkadaş, darda kalan, zorda olan, iş kurmak isteyen veya borçlu olan birine küçücük küçücük böyle yatırımlarla bir destek olsalar bir kişiyi kurtarabilirler. Yani onun, ben bazen sosyal medyada paylaşırım, bir insanı sevinçten ağlatamıyorsanız sizin ağlayarak gülmeniz mümkün olmuyor. Gerçekten şaşırt beni, kazan beni de tatlı sürprizlerle şaşırtıp onun gönlüne girmek ve unutulmaz bir şekilde kalmak çok önemli. Son olarak sosyalin L'sini 6. adımda anlatayım size aziz dostlarım. Güven özellikle sosyal ilişkilerde büyük jestlerle değil, küçük tutarlılıkla inşa edilir aziz dostlarım. Verdiği sözü, o saati geldiğinde, günü geldiğinde, yeri ve zamanı geldiğinde tutmak. Bir yere söz verdiysek, gecikiyorsak erkenden haber vermek. Bir hata yaptığımızda net bir özür dilemek. Bunun düzeltilmesiyle alakalı bir plan sunmak. Her gün çalışanlarımızla, arkadaşlarımızla alakalı kısa bir mola verip, bu 30 saniye olur, 1 dakika olur, 3 dakika olur, hiç mi vaktimiz yok yani? Takdir etmek üzere hayata 1 dakika mola. Alırız telefonu elimize. Ya dün bak şöyle bir arkadaşım sosyal medyada böyle güzel bir şey paylaşmıştı. Bugün radyoda bir programcımız böyle güzel bir söz söylemişti. Bugün okuduğum kitapta bir yazar böyle güzel bir şey yazmıştı. Bir dakikamızı alır, inanın. Ama o takdir ettiğiniz, teşekkür ettiğiniz, tebrik ettiğiniz kişinin gönlünde o bir dakika bir ömürdür. Bir dakikayla bir gönül kazanırsınız. Dolayısıyla sosyal çevrenizde kalabalıklar arasında hasta mı olmak yoksa onların arasında doktor mu olmak kısmında buna karar verip, doktor olmaya karar verdiğinizde sizin buna liderlik etmeniz gerekiyor. Beklememeniz gerekiyor. Kimse beni anlamıyor yerine önce anlamaya çalışma çabası. Kimse beni dinlemiyor yerine, zaten burada da kimse dinlemiyor yerine, daha fazla dinleme çabası. Ya bu toplumda sevgi azaldı, kıtlaştı yerine sizin kalbinizde sevgiyi mayalayarak, bollaştırarak topluma yetecek bir sevgiyle genleştirmeniz gerekiyor kalbinize sevgiyi. Dolayısıyla psikolojik olarak hem size güven veren, hem size huzur veren, mutluluk veren, hem de içinde yaşadığınız toplumla sosyal bağınızı perçinleyen unsurlar. Klinik olarak bakıldığında güven öngörülebilirlik demek aziz dostlarım. Kişinin karşısındakinin davranışını tahmin edebildiğindeki hali, sinir sistemi tehdit modundan çıktığı için orada işbirliği kapısı açılıyor, öğrenme kapısı açılıyor, kreativite dediğimiz mucitlik kapısı açılıyor, daha fazla seçenek oluşturuluyor. Dolayısıyla burada ne söylediğimiz kadar sözümüzle, davranışımızla bunun çakışması, maalesef Yeşilçam'ın ne söyleyeceğimi bilemiyorum onlarla alakalı da zalimleri diyeyim, en azından o kelimeyi kullanayım uygun bir şekilde. 100 yıl ne kadar İslam şiarı varsa, sembolü varsa, kişisi varsa, unsuru varsa hepsine toplu bir saldırıyla onları rezil ve rüsvay etmek adına, onları manipüle etmek adına, onları değersizleştirmek adına işte hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Bunu söylemişler. Halbuki hoca dediğiniz, imam dediğiniz, önder dediğiniz, rehber dediğiniz, lider dediğiniz kişi toplumun bir adım önünde giden ve ona çığır açıcı özelliğiyle hayatı kolaylaştıracak bir yol yordam göstererek onun gönlüne giren kişi demek. Ama bunu maalesef çok dejenere ettiler, çok bozdular. Biz de biraz buna yangına körükle gitmekten dolayı herhalde sebebiyet verdik gibi geliyor. Ben size sürekli acizane Müslüman'ın tanımını anlatıyorum aziz dostlarım bu mikrofonlardan. İki tanesini benim için en önemli olan, yeri gelmişken yeniden hatırlatmama izin verin. Bütün bu sosyal farkındalığınızla alakalı da 2025 sene başından beri anlattığım şu 10 aylık birlikteliğimizde bu konuyla alakalı bütün konuşmalarımda da özü bu iki şey. Yani sosyal hayat inşa etmek istiyorsanız, aile hayatı inşa etmek istiyorsanız, bir şirkette, bir kurumda, bir devlet dairesinde var olmak istiyorsanız, kişiselde kendinizle, özünüzle, sözünüzle doğru bir insan olmak istiyorsanız, bir, Müslüman tahmin edilebilir olacak. Sırat-ı müstakimde olmanın bir göstergesi de bu değil mi zaten? Müslümanın namaz, oruç, hac, kutsal gün ve gecelerdeki tavrı belli, tahmin edilebilir. Tıpkı mesela cami şadırvanında böyle oturduğu anda bir insan ya şimdi kollarını çemleyecek, paçaları çemleyecek değil mi? Eğer meshetmeyecekse tahmin edersiniz yani onun ne yapacağını tahmin etmek gibi bir şey Müslümanın bütün hayatı. Her anı bellidir, her vakti bellidir, her mekandaki tavrı bellidir yani. Koşarak böyle camiye giden birisi tam o kapının önüne geldiğinde bilirsiniz ki duracak, ayakkabısını çıkartacak ve içeri öyle girecek. Bütün hayatında, evlenmeden önce, evlendikten sonra bir sorun çıkarsa, bir fırsat geçerse, bir sıkıntı olursa, nasırına basılırsa, hakkı yenirse, bir kötülük yapılırsa, örnekleri çoğaltabildiğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Tüm bu hayatın akışı içerisindeki olaylarla Müslümanın tavrı her daim kalibre edilir. Bu olaylar karşısında tavrı tahmin edilebilir. Böyle de olmalıdır zaten. Bu Müslüman olmaklığımızın en basit gereğidir. Minimum. Tahmin edilemeyen bir insan. Aman Allah'ım. Böyle olmayalım inşallah. İki, Müslüman karşısındaki kişiye kendisini kötü hissettirmemelidir. Hissettirmeyendir. Böylelikle az önce söylediğim o güven, öngörülebilirlik aslında gerçek oluyor. Hani hayata bir dakika takdir etmek için, teşekkür etmek için ara demiştim ya. Aynen bunu yaptığımızda karşımızdaki insan kendini daha hissedecek, daha değerli hissedecek. Sizinle iletişimi çok daha samimi olacak, sıcak olacak. O 20-30 yıldır görüşmüyoruz diye böyle hayıflanmayacağız. Neden? Çünkü geçen haftada küçücük bir takdir, küçücük bir teşekkür, küçücük bir mesaj. Geçen ayda küçücük gücümüz netice nispetinde bir ödül, bir hediye. Bu da perçinleyecek ilişkiyi. Aziz dostlarım, sonuçta az evvel söylediğim gibi o durgun suya taşı attığınızda taşın düştüğü yerden dışarıya doğru halelerin dalga büyüyerek gitmesi aynı bu şekilde sosyal modeli de içeriden dışarıya başkalarıyla iletişim kurmazdan evvel, başkalarını eleştirmezden evvel, başkalarına kızmazdan evvel kendi iç yapımızı düzenlemeyle başlar. Hani sosyal dediğimizde insan nasıl olsa bu kişisel değil ya, kişi ve kendisi bunun dışındaymış gibi hep topluma bakıyor. O gözlükle bakıyor topluma. Sosyolojik açıdan bir bakıyor. Hayır. Psikolojik olarak kişiselde de kendine bakma. Seçici dikkat ve odaklı dinleme. Egonun savunmasını indirir. Sıcaklık, yetkinlik dengesi, güvenli bir yakınlık kurar. Yapıcı dil duyguyu çatışmasız aktarır. Anahtar halkalar, o söylediğim beşli, onlu, ellili, yüz ellili bağı, iletişimi, ilişkiyi sürdürebilir kılar. Mikro ritüeller de sizden beklenildiği şekliyle güveni görünmeyen bir çimentoyla perçinler, bağlar, toplumu mayalar. Ve sosyallik bu açıdan gerçekten içeriden dışarı genişleyen güzel bir haledir. Martin Luther King, inandığın şey için sessiz kalma diyor. Farkındalık adaletin sesidir. Hani adaletin tecellisi, mülkün temeli ise nasıl umurumuzda, nasıl önemli? Bir başkasına yapılan haksızlık nasıl bütün insanlara bir tehditse bu önemli. Zaten her cuma hutbede dinlediğimiz ayet-i kerimede İnnallâhe ye'muru bil adli. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ye'muru bil adli. Muhakkak ki Allah adil olmanızı, adalete de bak ilk istediği seçilen ve sürekli okunan her yıl en azından 52 defa duyduğumuz bir ayet-i kerime. En fazla duyduğumuz ayet-i kerimelerden bir tanesi Fatiha'dan sonra sanırım. Gazze filosuna katıldığı için Siyonistler tarafından tutuklanıp, tartaklanıp, işkence altına alınan ve bunu da basında anlatan, deport edilirken türlü türlü aşağılanmalara maruz kalan Greta Thunberg, sessiz kalmak suçu ortak olmaktır diyor. Farkındalık harekettir diyor. O küçücük kızcağız bunu söylüyor. Bizim ne söylememiz lazım aziz dostlarım? Yani yine öze dönmüş oluyoruz, özümüze. Sosyallik kendinizle başlar. Kurduğunuz sosyal ilişkiler samimi bir hal aldıkça derinlemesine etki alanınızı güçlendirir ve geliştirir. Ve siz inandığınız sürece çabanız Allah katında çok değerlidir. Topluma bakıp da ya işte işe yaramadı, aileye bakıp da burada geçmedi, şirkete bakıp da ben böyleyim ama bir türlü bir değişiklik olmadı gibi al gülüm ver gülüm telaşına girmememiz gerekiyor. Zafer mi, sefer mi? Sonuçta çaba bizden, ettevfuku minallah, başarı Rabbimizden. Dolayısıyla burada menfaatperver bir ticari ilişki gibi görmemek lazım. Hani ben sana veriyorum 100 lira, hadi alayım karşılığında bunu gibi. Böyle bir al gülüm ver gülüm olmaması lazım. Hesabi değil, hasbi olması lazım davranışlarımız. Aziz dostlarım, son bir hatırlatmayla bu haftayı da inşallah tamamlamış olayım. Gelecek hafta bu konunun son bölümüyle inşallah farklı bir konuya ondan sonra geçeriz. Sosyal farkındalığı epey bir anlattım size. Ama en az sosyal farkındalık kadar önemli bir hususu da izninizle, müsaadenizle açıklamak isterim. Farkındalığımızı geliştirince bir uyarı mekanizması gelişir. Radar daha iyi çalışmaya başladı ya, osileskop çok daha dalga boylarını ölçüyor ya, bilmiyorum hiç osileskop cihazı gördünüz mü? Böyle bir çanta gibi bir şey düşünün. Akımları en hassas bir şekilde ölçen bir cihaz. Dolayısıyla sizin o farkındalığınız arttıkça, sensörler geliştikçe, bütün dalgaları almaya başladıkça Ezop'un dediği gibi bilgi azap haline gelir. Bilmek. Bu da içinizde bir müdahale isteği doğurur. Bu durumda Yaradan'a sığınıp dost acı söyler diye verip veriştirmeyin ne olursunuz. Dost acı söyler. Doğru ama en acı ilacın ve şurubun bile bir zamanı var, bir dozajı var, bir yeri var, bir mekanı var yani. İlaçları biz genelde yalnız başımıza içeriz. Bu hem çevremize ya bu hasta artık çok yaşlı imajı vermek istemeyişimizdendir, hem de onları tedirgin etmek istemeyişimizdendir. Dolayısıyla farkına vardığınız hususlar, o az evvel söylediğim gibi kozuna, pozuna, dozuna dikkat edilmek kaydıyla gündem yapılabilir. Çünkü ne söylediğin kadar, nasıl söylediğin de derin iz bırakır ve dil yarası insan lekesinde hiç çıkmayan bir lekedir. Gönle kazınan, mermere kazınmış gibi ölene kadar çıkmayan bir lekedir. İnsanı dilimizle lekelemeyelim. Sabredip telafi edeceğiniz ve ileride muhtemelen affedilecek bir yanlış, söyleyip fitne doğuracağınız bir yanlıştan çok daha evladır. Aynası iştir kişinin ve lafa da bakılır. Söz gümüşse sükut altındır. Sabrın sonu muhakkak selamettir. Yeri ve zamanı gözlediğiniz, farkındalığınızı fitneye muhal vermeyecek şekilde çok iyi bir şekilde yönettiğiniz bir gelecek diliyorum. Şimdilik bu kadar efendim. Hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.